Ayrım 33, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 318. 18. Kısım. John Preston'ın aradığı fırsat ertesi pazartesi öğleden sonra çıktı. Saat 4'ü biraz geçe Avusturya hava yollarında Viyana'dan gelen uçağı Heathrow'a indi. İngiltere ve ortak pazar dışı yolcular kuyruğa girenlerden biri kontrole gerçek bir Avusturya pasaportu uzattı. Pasaporttaki isim Franz Winkler'di. Göçmenlik görevlisi çok iyi tanıdı. Kapağı yaldız kartallı yeşil pasaporta mesleğine özgü ilgisiz gözlerle baktı. Geçerlilik süresi dolmamıştı. İçinde birçok başka Avrupa ülkesine giriş ve çıkış vizelerinden başka İngiltere'ye giriş vizesi de vardı. Görevlinin sol eli pasaport numarasını bir takım tuşlara basarak kaydetti. Numara her sayfaya delikli olarak basılmıştı. Görevlinin gözleri ekrana döndü, sonra pasaportu kapattı. Kısacık bir gülümsemeyle sahibine uzattı. "Teşekkür ederim efendim, sıra kimde?" Bay Winkler el çantasını alıp ilerlerken görevli gözlerini kaldırıp 6 metre ileride tam karşısına rastlayan camlı pencereye baktı. Aynı anda sağ ayağı yerdeki uyarı düğmesine bastı. Karşıdaki penceredeki özel şube görevlisi onunla göz göze geldi. Göçmenlikteki pasaport kontrolörü Bay Winkler'in uzaklaşmakta olan sırtına doğru bakıp başını hafifçe salladı. Özel şube dedektifinin yüzü pencerede görünmez oldu. Birkaç saniye sonra yanındaki arkadaşıyla birlikte sessiz adımlarla Avusturyalı'nın peşinden ilerliyordu. Bir üçüncü arkadaşları kapıda otomobil çalıştırmakla meşguldü. Winkler'in bavulu yoktu. Bu nedenle bagaj holündeki otomatik bagaj taşıyıcıların hiç aldırmadan geçip gümrük kuyruğuna girdi. Oradan çıkınca kenardaki Midland Bankası şubesi önünde durdu. Seyahat çeklerini bozdurup sterline çevirdi. O arada özel şubenin adamları üst balkondan onun çok iyi bir resmini çekmeyi başardılar. Avusturyalı terminal önünden taksiye bindiğinde özel şube görevlileri de kendi işaretsiz arabalarına binip onun ardı sıra yola koyuldular. Şoför dikkatini öndeki taksiyi gözden kaçırmamaya vermişti. En yüksek rütbeli görevli telsizi açıp Scotland Yard'a durumu bildirdi. Haber oradan Charles Sokağı'na ulaştı. Emre göre 6'da ilgileniyordu pasaportunda kusur bulunan yolcularla. Bu nedenle Charles Sokağı da haberi Sentinel binasına iletti. Winkler taksiyle Bayswater'a kadar gitti. Edgar Caddesi ile Sussex Gardens'ın köşesinde indi. İndiği yerde yolun bir tarafı yalnızca kahvaltı ve yatak veren pansiyonlarla doluydu. Buralarda genellikle ticaret amacıyla kente gelenler, bir de yakındaki Paddington istasyonunda trenden inen bütçesi sınırlı yolcular kalırdı. Karşı kaldırımda park etmiş arabalarında oturan özel şube görevlilerine adamın rezervasyonu yokmuş gibi göründü. Yol boyunca yürüdü, yürüdü, sonunda camına boş oda var diye kart konmuş bir pansiyon görünce oraya girdi. Herhalde oda bulmuş olmalıydı çünkü bir daha çıkmadı. Winkler'ın bindiği taksinin Heathrow'dan ayrılışından bir saat kadar sonra Preston'ın Chelsea'deki dairesinde telefon çaldı. Sentinel'de çalışan ve Sir Nigel tarafından bağlantıyı sağlamakla görevlendirilen adam arıyordu. "Heathrow'dan az önce biri girmiş," dedi MI6'nın adamı. "Belki bir şey değildir ama pasaport numarası bilgisayarda kırmızı ışık vermiş. Adı Franz Winkler, Avusturyalı, Viyana'dan geliyor." "Tutuklamadılar umarım ha," dedi Preston, düşünüyordu. Avusturya, Çekoslovakya ile Macaristan'a yakındı. Tarafsız olduğundan Doğu bloku illegalleri için uygun bir atlama taşıydı. "Hayır," dedi Sentinel'deki adam. "Talimatımıza göre onu izlemişler." Bir dakika," sesi birkaç sene sonra tekrar duyuldu. "Az önce Paddington'da ucuz bir otele yerleşmiş." "Jay ile konuşabilir miyim?" diye sordu Preston. Sir Nigel toplantıdaydı ama hemen çıkıp özel odasına daldı. "Evet John." Preston SIS şefine olup bitenlerin ana hatlarını anlattı. Henüz konu ona yansımamıştı. "Senin beklediğin adam mı dersin?" "Bir kurye olabilir," dedi Preston. "6 haftadır da ondan iyisi çıkmadı ki." "O halde ne yapmak istiyorsun John?" Altının gözetlemeci ekip istemesini, KORK'taki gözetleme başkanına ulaşan tüm raporların gelir gelmez sizin bir adamınızca da görülmesini, bilginin Sentinel'e ve bana hemen ulaşmasını, adam biriyle randevulaşırsa her ikisinin de izlettirilmesini istiyorum. Pekala dedi Sir Nigel, gözetlemecileri isteyeceğim. Barry Banks KORK'taki telsiz odasında oturup gelişmeleri anında bildirsin. Şef K bölümü başkanını bizzat aradı, talebini söyledi. K başkanı A servisindeki arkadaşıyla temas etti. Yedek bekleyen bir gözetleme ekibi Paddington'daki Sussex Gardens'a doğru yola çıktı. Başlarında rastlantı eseri olarak Harry Birkinshaw vardı. Preston küçük dairenin içini çaresiz adımlarla arşınlayıp duruyor, sokağa fırlamak, operasyonun orta yerinde olmak istiyordu. Adamları araziye çıkarken bir deliğe tıkılıp sipere yatmak istemiyordu. Kafasının çok yukarılarında oynayan bir iktidar oyununun piyonu değildi ki o. O akşam 7'de Harry Birkinshaw'un adamları nöbete geçmiş, işi özel şubeden devralmış, özel şubede bu arada kurtulduğuna pek memnun olmuştu. Ilık güzel bir akşamdı. 4 gözetlemeciden oluşan ekip göze batmayan noktalara geçmiş, oteli kuşatmışlardı. Biri sokağın bir başında, ikincisi öbür başında, biri kapının karşısında, biri de arka tarafta. İki arabaya gelince onlar yol üstünde park etmiş duran birçok arabanın arasında sıraya girmişlerdi. Av harekete geçerse hemen yola koyulmaya hazır durumdaydılar. 6 adam da telsizleri kanalıyla Birkinshaw'la ve merkezle ilişki halindeydi. Yani KORK'taki bodrum katıyla. Barry Banks de KORK'taydı. Bu operasyon 6 tarafından istenmiş olduğuna göre orada olması da doğaldı. Hep birlikte Winkler'ın randevusunu bekliyorlardı. Aksilik bu ya, çıkmıyordu adam. Kimseyle temas etmiyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Otelinde perdelerinin arkasında sipere yatmıştı. Akşam 8:30'da çıktı. Edgeware sokağındaki bir lokantaya yürüdü, basit bir akşam yemeği yedi. Tekrar oteline döndü. Ne bir yere paket bıraktı ne talimat aldı. Masasında da bir şey unutmadı. Sokakta kimseyle de konuşmadı. Ama iki ilginç şey yaptı. Edgeware sokağında bir ara apansız durdu, yandaki vitrinin camına birkaç saniye dikkatle baktı. Peşinde izleyen olup olmadığını anlamak için en eski hileydi bu. Pek de iyi bir hile sayılmazdı. Lokantadan çıktığında kaldırımın kenarında durdu, trafiğin ara vermesini bekledi. Hızla karşı kaldırıma koştu. Geçtikten sonra durup yola baktı, peşinden bu yana geçen olup olmadığını görmeye çalıştı. Kimse geçmemişti. Winkler bu hareketiyle Birkinshaw'un karşı kaldırımda bekleyen adamının yanına varmıştı yalnızca. Winkler caddeye bakıp kimin hayatını tehlikeye atarak arabaların arasından geçmeye kalktığını kontrol ederken o da kaldırımın kenarında durmuş, taksi çağırmaya hazırlanıyormuş gibi numara yapıyordu. Birkinshaw KORK'ta bir tek şey var, o gerçek dedi. İzlendiğini sanıyor, iyi rol de yapamıyor. Birkinshaw'un bu yargısı Chelsea'deki Preston'un da kulağına gitti. Başını memnun memnun salladı, durum iyiye gitmeye başlıyordu. Winkler Edgeware yolundaki maskaralıklarından sonra pansiyonuna döndü, gecenin geri kalanını orada geçirdi. Bu arada Sentinel binasının bodrumunda da başka bir oyun sahneleniyordu. Winkler'in havaalanında özel şube adamları tarafından çekilen resimleriyle sonradan Bayswater'da alınmış enstantaneleri banyo edilmiş, efsanevi Bayan Bloodwin'in huzuruna büyük bir saygıyla sunulmuştu. Yabancı ajanların ya da belki ajan olabilecek yabancıların teşhisi her haber alma örgütünün en önemli işleri arasında yer alırdı. Bu işi başarabilmek için her yıl 100 binlerce fotoğraf çekilirdi. Rakipleri hesabına çalışan ve çalışmayanların bu fotoğraflarını bir yığın kuruluş çekerdi. Müttefik ülke vatandaşları bile vardı albümlerde. Yabancı diplomatlar, ticaretle uğraşanlar, bilimsel ve kültürel konferans delegeleri. Hepsinin resmi normal olarak çekilirdi. Özellikle de komünist ya da komünist sempatizanı ülkelerden geliyorlarsa. Bu arşiv büyür de büyürdü. Bazen aynı kadının ya da erkeğin 20'den fazla resmi birikirdi. Çeşitli zamanlarda ve yerlerde çekilmiş olurdu bu resimler. Hiçbiri asla atılmazdı. Bunlar günün birinde birini tanımak için kullanılırdı. Eğer bir Rus Kanada'ya giden bir ticari delegasyon arasında Ivanov adıyla görünmüşse resmi mutlaka çekilmiş, Kanada Kraliyet Polisi tarafından Washington, Londra ve diğer NATO müttefiklerinde çalışan meslektaşlarına yollanmış olurdu. Belki bundan yıllar sonra aynı yüz bu kez Kozlov adıyla bir Afrika ülkesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılırdı. Böyle bir durumda Bay Ivanov'un gerçek mesleğiyle ilgili kuşkuya yer yoktu. KGB ajanı yaftası hemen boynuna asılıverirdi. Müttefiklerin haber alma örgütleri arasında bu tür fotoğrafların değiş tokuşu yaygın ve yoğundu. İsrail'in kurnaz Mossad'ı da dahildi bu alışverişe. Doğu blokundan batıya, hatta 3. Dünya ülkelerine giden ziyaretçilerin pek azı bu albümlere girmekten kurtulabilirdi. Resimlerde en az 20 demokratik başkentte vardı. Zaten SSCB'ye giriş yapanların da hiçbiri merkezin mutlu enstantaneler galerisine girmekten kurtulamazdı. Son derece gülünç ama yine de son derece doğru olan şey buydu. İngiltere'nin Siyah'daki kuzenleri gün be gün akan fotoğrafları birbirine benzetip teşhis edebilmek için milyonlarca ve milyonlarca yüzü ezberleyen bilgisayar bankaları kullanırken İngiltere yalnızca Blodwyn'i kullanırdı. Orta yaşı aşkın bayan Blodwyn 40 yıldır bu işteydi. Sentinel binasının bodrum katında dev bir fotoğraf arşivine komuta ederdi. Bodrum katında duvarlardaki raflarda dizi dizi dosyalar içinde fotoğraflar bulunur. Bu dosyalar hakkında ansiklopedik bilgiye sahip insan olarak da bir tek o kadın görünürdü. Zihni bir bakıma Siyah'ın bilgisayar bankası gibiydi. Onu bile ara sıra yendiği olurdu. Bu zihnin içinde gerçi 30 yıl savaşlarının ayrıntıları ya da Wall Street stok fiyatları yoktu ama suratlar vardı. Burun biçimleri, çene çizgileri, göz çukurları, bir yanağın sarkışı, bir dudağın kıvrılışı, bir kadehin ya da sigaranın tutuluşu. Avustralya'daki bir barda gülümserken bir altın kuronun parıldayışı belki yıllar sonra Londra'da yeniden karşısına çıkardı. İşte onu tanımak kadının olağanüstü belleğinin marifetiydi. O gece Bayswater, Weir, Birkinshaw'un adamları gölgelere saklanıp beklerken Blodwyn masasının başına oturup Franz Winkler'in yüzüne baktı. Altının iki genç elemanı sessizce beklediler. Bir saat kadar sonra kadın yalnızca "Uzak Doğu" dedi. Kalkıp albüm raflarının önünden ilerledi. Adamı işe başladıktan birkaç saat sonra tanıdı. İyi bir resim değildi, 5 yıllıktı. Saçlar daha koyu renkti o zaman. Bel daha inceydi. Hindistan Büyükelçiliği'nin bir resepsiyonunda kendi büyükelçisinin yanında durmuş gülümsüyordu. Genç elemanlardan biri iki fotoğrafa kuşkuyla baktı. "Emin misiniz Bayan Blodwyn?" Eğer bakışlar insanı sakat edebilse o genci oradan tekerlekli sandalyeyi de çıkarmak gerekirdi. Acele geri çekildi, telefona koştu. "Tuttu," dedi. "Adam Çek, 5 yıl önce Tokyo'daki Çek Büyükelçiliği'nde küçük rütbeli memur olarak görülmüş. Adı Jiri Hayek." Preston gecenin 3'ünde telefonla uyandırıldı. Dinledi, arayana teşekkür etti, telefonu kapattı. Mutlu mutlu gülümsedi. "Enseledik." Ertesi sabah saat 10'da Winkler hala otelindeydi. Cork sokağındaki operasyon kontrol görevini K2B'den Simon Margery devralmıştı. K2B Sovyet bloku ülkeleri Çekoslovakya operasyonları masasındandı. Ne de olsa ortaya bir Çek çıktı mı iş onların işi olurdu. Barry Banks gece orada uyumuştu. O da Margery'nin yanındaydı. Gelişmeleri Sentinel'e vakit geçirmeden bildiriyordu. Aynı saatlerde John Preston da ABD Büyükelçiliği'nin hukuk danışmanı olan kişisel bir dostuna telefon açmıştı. Grosvenor alanındaki elçiliğin hukuk danışmanı her zaman FBI'ın da Londra temsilcisi olurdu. Preston ne istediğini söyledi. Kendisine Amerika'dan cevap gelir gelmez telefon edileceği bildirildi. 5-6 saate kadar. Zaman farkından ötürü. Saat 11'de Winkler pansiyonun kapısından çıktı. Edgeware sokağına yürüdü. Bir taksi çağırdı. Park Lane'e doğru yola koyuldu. Hyde Park köşesinden varınca taksi peşinde iki arabayla birlikte Piccadilly'ye saptı. Winkler Piccadilly'de taksiden indi. Hiç göremediği izleyicisinden kurtulmak için birkaç ilkel numara çevirdi. İşte yine başladı diye mırıldandı Len Stewart yakasındaki telsize. Burke'in şovun raporunu okumuş olduğundan böyle bir şey bekliyordu. Winkler ağaçlı kaldırım üzerine birden bir koşu kopardı, yandaki ağaçların arasına dalıp öbür taraftaki yola çıktı. O kaldırımda birkaç adım yürüdükten sonra durup arkasını döndü. Az önce çıktığı çalıdağa doğru baktı, peşinden çıkan olmadı. Gerekmezdi de, yeni çıktığı yolun alt başında zaten bir gözcü hazırdı. Gözetleme ekibindekiler Londra'yı her polisten her taksi şoföründen daha iyi bilirlerdi. Her önemli binanın kaç çıkış kapısı olduğunu, ağaçlık parkların yeraltı geçitlerinin nerelere açılabileceğini, dar yolların nerelerde bulunduğunu, nerelere gittiğini hep bilir, ona göre çalışırlardı. Bir av kaçmaya kalkıştı mı kendisinden bir adım ileride her zaman bir gözcü daha hazır olurdu. Ötekiler de ağır ağır gelir, yanlardan çaktırmadan ona katılırlardı. Ekip asla dağılmazdı. Ekibi fark etmek için de avın olağanüstü uyanık olması gerekirdi. Winkler kendisini izleyen olmadığını anlayıp memnun memnun Regent sokağındaki demir yolu merkezine girdi. Orada Sheffield'a kalkan trenleri sordu. Ondan birkaç adım ileride duran İskoç futbol meraklısı gözcülerden biriydi. Winkler ikinci mevki gidiş dönüş biletin parasını nakit olarak ödedi. Son trenin St. Pancras istasyonundan 9.25'te kalkacağını öğrendi. Memura teşekkür edip oradan ayrıldı. Yakındaki bir kafeteryada öğle yemeği yedi. Tekrar Sussex Gardens'a döndü. Öğleden sonra orada kaldı. Preston tren biletiyle ilgili haberi saat 1'i biraz geçe duydu. Sir Nigel'ı tam yemek yemeye gideceği sırada yakaladı. ''Belki köre bu oynuyoruz ama adam kent dışına gidiyor gibi'' dedi. ''Randevusuna gidiyor olabilir. Randevu da trende ya da Sheffield'da olabilir. Belki bu kadar geciktirmesi buraya erken geldiği içindir. Mesele şu efendim, eğer Londra'dan ayrılırsa bir saha kontrolörü gerekli. Gözetleme ekibinin yanına yani. Kontrolör olarak ben gitmek istiyorum.'' ''Evet, anlıyorum ne demek istediğini.'' ''Kolay değil ama dur bakalım ne yapabilirim.'' Sir Nigel içini çekti. Yattı bizim yemek diye düşündü. Özel yardımcısını çağırdı. White Kulüpteki yemeğimi iptal et, arabamı hazırla, bir telgraf yaz, bunları bu sıraya göre yap. Yardımcısı ilk iki işi yoluna koyarken Sir Nigel da Sir Bernard Hemmings'i Farnham'daki evinden aradı. Rahatsız ettiğim için özür dilerim Bernard. Sana danışmak istediğim bir durum çıktı. Yo yo, yüz yüze daha iyi. Gelsem rahatsız eder miyim? Hava çok güzel zaten. Evet tamam, 3'e doğru orada olurum. Telgraf diye sordu yardımcısı. Evet. Kime gidiyor? Bana. Baş üstüne kimden? Viyana istasyonu başkanından. Kendisini uyarayım mı efendim? Onu rahatsız etmeye gerek yok. Sen şifre odasıyla durumu ayarla. Bana telgraf 3 dakika sonra teslim edilsin. Baş üstüne ne yazılacak? Sir Nigel dikte etti. Yapmak istediği işi yapabilmek için özür olarak kullanabileceği bir telgrafı kendi kendine çekme hilesini yıllar önce ustalarının birinden öğrenmişti. Merhum Sir Maurice Oldfield'dan. Şifre odası telgrafı yolladığında Viyana'dan gelmişe pek benzeyecekti. Sir Nigel onu alıp cebine koydu. Aşağıya, arabasına indi. Sir Bernard'ı bahçesinde Mayıs güneşi altında dizlerinde bir battaniyeyle oturur buldu. ''Bugün işe inecektim aslında'' dedi Beşin genel müdürü sahte bir neşeyle. ''Yarın kesin gelirim herhalde.'' ''Elbette, elbette. Şimdi nasıl yardımcı olabilirim sana?'' ''Garip bir durum'' dedi Sir Nigel. ''Adamın biri Viyana'dan uçakla Londra'ya gelmiş. Avusturyalı iş adamı olarak gözüküyor ama sahte. Dün gece bulduk, Çek ajanı.'' SB'nin adamlarından, mevki küçük, bu yüzden de kurye olduğunu sanıyoruz. Sir Bernard başını salladı. Evet, ben durumları izliyorum buradan bile. Bunların hepsini duydum. Adamlarım onun peşinde değil mi? Hem de nasıl? Mesele başka ama. Görünüşe göre adam bu gece Londra dışına çıkıyor, kuzeye doğru. Beşin gözetleme ekibinin yanı sıra bir de saha kontrolörü yollaması şart. Elbette yollarız, Brian ayarlar. Evet, sizin operasyonunuz ne de olsa ama yine de. Şu Berenson olayını hatırlıyor musun? İki noktayı bir türlü öğrenememiştik. Mares haberleşmesini buradaki ajanlar kanalıyla mı sağlıyor, yoksa dışarıdan kuryeler mi yollanıyor ona? Bir de Berenson onun çalıştırdığı tek ajan mı, yoksa başkaları da var mı? Hatırlıyorum, Mares'i sorguya çekebileceğimiz güne kadar o iki soruyu buza kaldırmaya karar vermiştik. Evet öyle. Derken bugün Viyana'daki istasyondan şu telgrafı aldım. Kağıdı uzattı. Sir Bernard okudu, kaşları havaya kalktı. İlişkili mi? Olabilir mi dersin? Olabilir. Winkler, yani Hayek, bir tür kuryeye benziyor. Viyana onun STB'nin adamı olduğunu kabul ediyor ama aslında KGB hesabına çalıştığını söylüyor. Mahrez'in son iki yıl içinde iki kez Viyana'ya gidip geldiğini biliyoruz. Hep kültürel amaçlı seyahatler ama. Bulmaya çalıştığımız ilişki bu olabilir mi? Sir Nigel omuz silkti. Aşırı gitmek iyi olmazdı. O halde Sheffield'a ne diye gidiyor? Kim nereden bilebilir Bernard? Yorkshire'da ikinci bir dümenleri var mıdır acaba? Peki sen beşten ne istiyorsun? Daha fazla gözetlemeci mi? Hayır. John Preston'a. Hatırlarsın, Berenson'u izlemişti. Yöntemleri hoşuma gittiydi. Bir süredir izindeymiş, sonra grip olup yatmış, öyle duydum. Ama yarın işbaşı yapıyormuş. İşinden o kadar uzun süre ayrı kaldı ki elinde vaka falan yoktur nasılsa. Teknik olarak limanlar ve havaalanlarından sorumlu, yani C5C. Ama sen de bilirsin, K'nın elemanlarının canı çıktı. Onu geçici olarak K2B emrine vermek mümkün olursa bu işte saha kontrolörü olarak onu tayin edebilirsin. Ve... Vallahi bilemiyorum Nigel, bu aslında Brian'ın kendi kararına kal. Çok makbule geçer Bernard, gerçeği kabul etmek gerek. Preston bu Berenson işini ta başından biliyor, Winkler de o işe dahilse belki önceden tanıdığı bir suratı görmesi bile mümkün. Pekala dedi Sir Bernard, oldu, emri buradan veririm. İstersen ben giderken götürürüm, zahmetten kurtulursun. Kağıdı şoförünün eline tutuşturur, Charles'a yollayıveririm. Cebinde o kağıtla arabasına bindi. Kağıttaki emre göre Sir Bernard Hemmings, John Preston'ı geçici olarak K bölümüne veriyor. Winkler başkentten ayrıldığı anda da sağ kontrolörü olarak onu görevlendiriyordu. Sir Nigel kağıttan iki kopya çıkarttırdı. Biri kendisine, biri de John Preston'a. Orijinali Charles sokağına yolladı. Brian Harker Smith o sıra büroda değildi. Kağıt masasına kondu. 33. ayrımın sonu. Sayfa 328.